Ayrım 40, sayfa 501, 118, 23-42. Langdon, Kamerlengo'ya yetişmek için Bazilika'ya üşüşen taşkın konvoya hayatı boyunca katılacağını düşünmezdi, hem de en başında. Ama kapıya en yakın kişi oydu ve içgüdüsel davranmıştı. Eşikten karanlık boşluğa atılırken burada ölecek diye düşündü. Kamerlengo, durun. Langdon karanlık bir duvara çarpmıştı. Dışarıdaki parlaklık yüzünden göz bebekleri küçülmüştü ve şimdi ancak ayağının dibinden birkaç santim ötesini görebiliyordu. Kayarak durdu. Önündeki karanlığın içinde bir yerde derinliklere doğru koşan rahibin cübbesinin hışırdadığını duydu. Victoria ile muhafızlar hemen yanında bittiler. Cep fenerleri yandı ama ışıklar önlerinde uzanan bazilikanın derinliklerine kadar uzanmıyordu. İleri geri hareket eden ışın demetleri sadece kolonlarla çıplak zemini aydınlatıyordu. Kamerlengo görünürlerde yoktu. Jartrand korku dolu sesiyle "Kamerlengo!" diye seslendi. "Durun, Signor!" Arkalarındaki kapı eşiğinden gelen hengame sesleri herkesin dönüp bakmasına neden oldu. Shihinita Makri'nin koca bedeni girişte sendeledi. Omzunda duran kamerasının üstünde parlayan kırmızı ışık hala kayıtta olduğunu gösteriyordu. Elinde mikrofonla peşinden koşturan Galik yavaşlaması için sesleniyordu. Langdon bu ikiliye inanmıyordu. Şimdi zamanı değil. Jartrand dışarı diye parladı. Bu sizin göreceğiniz bir şey değil. Ama Makri ile Glick gelmeye devam ettiler. Shihinita. Şimdi Glick'in sesi korkulu çıkıyordu. Bu intihar, ben gelmiyorum. Makri ona aldırış etmedi. Kamerasının üstündeki bir düğmeyi çevirdi, tepedeki flaş ışığı gözleri kör edecek şekilde parladı. Langdon yüzünü kapayarak acıyla arkasına döndü. Lanet olsun. Başını kaldırıp baktığında kilisenin 30 metre kadar uzağını görebiliyordu. Bu sırada Kamerlengo'nun sesi uzaklardan yankılandı. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Makri kamerasını sesin geldiği yöne çevirdi. Flaş ışığının zayıfladığı griliğin içinde siyah kumaş dalgalanırken, bazilikanın ana koridorundan koşan tanıdık bir silüet belirdi. İnsanlar bu tuhaf görüntüye bakarken bir tereddüt anı yaşandı. Sonra sessizlik bozuldu. Jartrand Langdon'u kenara iterek Kamerlengo'nun peşinden fırladı. Langdon arkasından koştu. Sonra da muhafızlarla Victoria. Makri onların yolunu aydınlatıp ölümcül kovalamacayı tüm dünyaya yayınlarken en arkadan takip ediyordu. Glick yüksek sesle küfredip tek başına peşlerinden giderken beceriksizce dakikası dakikasına yaşananları iletmeye çalışıyordu. Teğmen Jartrand bir zamanlar San Pietro Bazilikası'nın ana koridorunun olimpik bir futbol sahasından daha uzun olduğunu hesaplamıştı. Ama bu gece iki katı daha büyük görünüyordu. Muhafız Kamerlengo'nun peşinden koşarken adamın nereye yöneldiğini merak ediyordu. Kamerlengo açıkça şok geçiriyordu. Yaşadığı fiziksel sarsıntı ve Papa'nın özel dairesinde maruz kaldığı ürkütücü katliamdan ötürü hezeyana kapılmıştı. BBC flaş ışığının uzanamadığı bir yerlerden Kamerlengo'nun neşeli sesi geldi. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Jartrand yanılmıyorsa adam Matta'nın kutsal kitabından 16-18. Ayeti okuyordu. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Kuruma kesinlikle uygun düşmeyen bir vahiy bölümüydü. Kilise yok olmak üzereydi. Kamerlengo kesinlikle delirmişti. Öyle miydi acaba? Jartrand bir an için ruhen sarsıldığını hissetti. Kutsal hülyalar ve ilahi mesajların daima arzulu hayaller olduğunu düşünürdü. Duymak istediklerini duyan hevesli zihinlerin ürünü. Aslında Tanrı doğrudan müdahalede bulunmazdı. Ama bir an sonra sanki kutsal ruh Jartrand'ı gücüne inandırmak için gökyüzünden inmiş gibi bir hayal gördü. Kilisenin ortasında 50 metre ileride bir hayalet belirmişti. Parlak, yarı saydam bir silüet. Solgun şekil yarı çıplak Kamerlengo'ya aitti. Hayalet sanki şeffaf ve ışık saçıyor gibiydi. Göğsünün sıkıştığını hisseden Jartrand yalpalayarak durdu. Kamerlengo parlıyor. Vücudu şimdi daha da parlak ışıldıyordu. Sonra çökmeye başladı. Büyülü bir şekilde yerin karanlığında kaybolana dek gittikçe daha derine doğru iniyordu. Hayaleti Langdon'da görmüştü. O da bir an için sihirli bir hayale şahit olduğunu sandı. Ama hayret içindeki Jartrand'ın yanından geçip Kamerlengo'nun kaybolduğu noktaya doğru koşarken ne olduğunu anladı. Kamerlengo, kilise kürsüsü nişine girmişti. 99 kandille aydınlatılan çukur alan. Nişteki lambalar aşağıdan ışık vererek onu hayalet gibi aydınlatmıştı. Sonra Kamerlengo merdivenlerden aşağı inerken yerin altına girip kayboluyormuş gibi görünmüştü. Langdon nefes nefese çukur odanın kenarına gelmiş tepeden bakıyordu. Aşağıdaki merdivenlere gözlerini kısarak baktı. Aşağıda yağ lambalarının yaldızlı ışığında Kamerlengo, ünlü altın sandığı çevreleyen odaya açılan cam kapılara doğru koşturuyordu. Langdon ne yapıyor diye düşündü. Yoksa aklından geçen altın sandığı. Kamerlengo kapıları açarak içeri daldı. Tuhaftır ki altın sandığın yanından geçerek onunla ilgilenmemişti bile. Sandığın 1,5 metre ardında dizüstü çöktü ve yere gömülü demir bir ızgarayla uğraşmaya başladı. Artık Gamerlengo'nun nereye gitmeye çalıştığını anlayan Langdon dehşet içinde seyrediyordu. Yüce Tanrım, hayır, onun peşinden merdivenlerden indi. Feder, hayır. Langdon cam kapıları açıp Gamerlengo'ya doğru koşarken onun ızgarayı yerinden kaldırdığını gördü. Perçinli demir bölme, kulakları sağır edecek bir gıcırtıyla açılarak boşluğa uzanan dar bir geçit ve dik merdivenleri gözler önüne serdi. Gamerlengo deliğe doğru hamle yaparken Langdon onu çıplak omuzlarından tutup geri çekti. Adamın teni terden kayganlaşmıştı ama Langdon onu sıkıca kavruyordu. Şaşırdığı belli olan Gamerlengo olduğu yerde arkasını döndü. ''Ne yapıyorsun?'' Göz göze geldiklerinde Langdon şaşırdı. Artık Gamerlengo'nun gözlerinde vecit halindeki donuk adamın bakışları yoktu. Sert gözleri, aklı başında bir kararlılıkla parlıyordu. Göğsündeki damga ona işkence ediyormuş gibi görünüyordu. Langdon elinden geldiğince sakin bir sesle, ''Peder'' dedi. ''Oraya inemezsiniz. Burayı boşaltmalıyız.'' Gamerlengo son derece mantıklı bir sesle, ''Evladım'' dedi. ''Yeni bir mesaj aldım. Bildiğim şu. Gamerlengo.'' Jartrand'la diğerleri gelmişlerdi. Macri'nin kamerasının ışığıyla merdivenlerden aşağı odaya koşturuyorlardı. Jartrand, yerdeki açık ızgara kapağını gördüğünde gözleri dehşetle doldu. İstavros çıkartarak Gamerlengo'yu durdurduğu için Langdon'a minnet dolu bir bakış fırlattı. Langdon anlamıştı. Vatikan mimarisi hakkında ızgaranın altında ne yattığını bilecek kadar okumuştu. Hristiyanlığın en kutsal yeri burasıydı. Terra Santa, kutsal toprak. Bazıları oraya nekropolis derlerdi, bazıları ise katakomb. Yıllar içinde aşağı inen birkaç seçkin din adamının anlattığına göre nekropolis, yolunu kaybeden ziyaretçiyi yutabilecek yeraltı mahzenlerinden oluşan karanlık bir labirentti. Kesinlikle Gamerlengo'nun peşinden gidebilecekleri türden bir yer değildi. Chartrand, Signor diye yalvardı. Şok geçiriyorsunuz, bu yerden çıkmamız gerekiyor, oraya inemezsiniz, bu intihar. Gamerlengo son derece iradeli görünüyordu. Uzanıp Jartrand'ın omzuna sakince elini koydu. ''Endişelerin ve verdiğin hizmet için teşekkür ederim. Nasıl olduğunu söyleyemem, anladığımı söyleyemem. Ama bana bir vahiy geldi. Karşı maddenin yerini biliyorum.'' Herkes ona bakıyordu. Gamerlengo gruba döndü. ''Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Mesaj buydu. Anlamı açık.'' Langdon'ın aklı hala Gamerlengo'nun Tanrı'yla konuştuğuna inanmasına ermiyordu. Ayrıca mesajı da çözememişti. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım mı? İsa Petrus'u ilk havarisi olarak seçtiğinde bu kelimeleri söylemişti. Bunun ne ilgisi vardı? Macri daha yakından çekim yapabilmek için harekete geçti. Glik, savaş yorgunu gibi sessizdi. Gamerlengo şimdi hızla konuşuyordu. Illuminati tahrip aletini bu kilisenin en önemli köşesine yerleştirdi. Temeline. Merdivenlerden aşağıya işaret etti. Bu kilisenin inşa edildiği kayanın üstüne ve o kayanın yerini biliyorum. Langdon, Gamerlengo'yu etkisiz hale getirip götürmenin vaktinin geldiğine emindi. Her ne kadar aklı başında görünse de Gamerlengo saçma sapan konuşuyordu. Kaya mı, temeldeki taş mı? Önlerinde duran merdiven temele değil mezarlığa iniyordu. Bu mecazi bir deyiş peder, gerçekte taş yok. Gamerlengo oldukça kederli baktı. Bir taş var evladım, deliği gösterdi. Pietro ella Pietra. Langdon dona kalmıştı. Bir anda her şey açıklığa kavuştu. Bu kadar basit oluşu tüylerini ürpertmişti. Langdon orada diğerleriyle birlikte dururken, uzun merdivenlerden aşağı bakınca bu kilisenin altındaki karanlıkta gerçekten bir taş olduğunu fark etti. Pietro ella Pietra, taş Petrus'tu. Petrus'un tanrı inancı o kadar sağlamdı ki İsa ona Kaya Petrus diyordu. İsa'nın kilisesini omuzları üstünde kuracağı sarsılmaz havari. Langdon Petrus'un tam bu noktada Vatikan tepesi, çarmıha gerilip gömüldüğünü anladı. İlk Hristiyanlar onun mezarı üstüne küçük bir mabet kurmuşlardı. Hristiyanlık yayıldıkça mabet genişlemiş, kat üstüne kat çıkarak bu devasa bazilika oluşturulmuştu. Tüm Katolik inancı aslında Aziz Petrus'un üstüne kurulmuştu. Kaya. Gamerlengo berrak bir sesle, karşı madde Aziz Petrus'un mezarının üstünde dedi. Bilginin geldiği kaynak doğaüstü görünmesine rağmen Langdon son derece mantıklı olduğunu sezinledi. Karşı maddenin Aziz Petrus'un mezarının üstüne yerleştirilmesi şimdi gün gibi açıktı. Illuminati simgesel bir saygısızlık göstererek karşı maddeyi hem maddi hem manevi açıdan Hristiyanlığın kalbine yerleştirmişti. Sızılabilecek en uç nokta. Artık sabırsızlandığı anlaşılan Gamerlengo ve eğer kanıt isterseniz dedi, az önce ızgaranın kilidinin açık durduğunu fark ettim. Yerdeki açık demir kapağı gösteriyordu. Asla açık durmaz. Oraya biri inmiş kısa süre önce. Herkes deliğe bakıyordu. Hemen ardından Gamerlengo fırsat tanımaz bir çeviklikle dönerek kandillerden birini kaptığı gibi deliğe daldı. 119. Yerin altına inen taş basamaklar oldukça dikti. Halata tutunarak diğerlerinin arkasından dar geçite inen Victoria, burada öleceğim diye düşünüyordu. Langdon, Camerlengo'nun geçite girmesini engellemeye çalıştıysa da Gertrand, onu yakalayarak müdahale etmişti. Genç muhafızın Camerlengo'nun ne yaptığını bildiğine inandığı anlaşılıyordu. Kısa bir didişmenin ardından Langdon onun elinden kurtulup Camerlengo ile Gertrand'ın peşinden gitmişti. Victoria da içgüdüsel olarak onları takip ediyordu. Şimdi ise her yanlış adımın ölümcül bir düşüş anlamına geldiği sarp basamaklarda paldır küldür koşuşturuyordu. Çok aşağılarda Camerlengo'nun yağ lambasının parıltısını görebiliyordu. Victoria, BBC muhabirlerinin arkasından telaşla koşuştuklarını duyabiliyordu. Kameranın ışığı önünde uzanan geçitte kademeli gölgeler oluştururken Gertrand da Langdon'ı aydınlatıyordu. Victoria dünyanın bu çılgınlığa şahit olduğuna güçlükle inanabiliyordu. Lanet kamerayı kapatın. Ama yine de önlerini görmelerinin tek sebebinin ışık olduğunu biliyordu. Tuhaf takip devam ederken Victoria'nın düşünceleri aklında kasırga gibi esiyordu. Camerlengo'nun burada ne işi olabilir? Karşı maddeyi bulsa bile neye yarar? Hiç vakit kalmadı. Victoria ön sezilerinin kendisine Camerlengo'nun haklı olabileceğini söylemesine şaşırıyordu. Karşı maddeyi yerin 3 kat altına yerleştirmek merhametli ve asilzade bir davranıştı. Karşı madde yerin derinliklerinde, Z laboratuvarında olduğu gibi imha edildiğinde patlama etkisi kısmen zapt edilmiş olacaktı. Ne bir ısı patlaması ne de seyircileri yaralayacak bir şarapnel yağmuru olacaktı. Sadece toprak yarılacak ve koca bazilika çökerek kratere dönüşecekti. Kohler'in namus anlayışı bu muydu? Hayatları bağışlamak mıydı? Victoria hala direktörün işin içinde oluşunu anlam veremiyordu. Dinden nefret etmesini anlayabiliyordu ama bu korkunç komplo onu aşıyor gibiydi. Kohler'in nefreti gerçekten bu kadar derin miydi? Vatikan'ı ortadan kaldıracak kadar, bir suikastçı kiralayacak kadar, babasını, papayı ve 4 kardinali öldürtecek kadar. Aklı almıyordu. Ayrıca Kohler tüm bu ihaneti Vatikan duvarları içinde nasıl idare etmişti? Victoria kendi kendine, Kohler'in içerideki adamı Roger'da dedi. Roger bir Illuminati üyesiydi. Yüzbaşı Roger'da tüm anahtarların bulunduğundan emindi. Papa'nın özel dairesi, Pasetto, Nekropolis, Aziz Petrus'un mezarı, hepsi. Karşı maddeyi Aziz Petrus'un mezarı, kimsenin giremeyeceği bir yer. Üstüne yerleştirdikten sonra muhafızlarına Vatikan'ın yasak bölgelerini arayarak vakit kaybetmemelerini emretmiş olabilirdi. Roger kutuyu kimsenin bulamayacağını biliyordu. Ama Roger, Camerlengo'nun göklerden ilham alacağını hesaba katmamıştı. Mesaj. Bu, Victoria'nın hala kabul etmekte zorlandığı bir inanç meselesiydi. Tanrı gerçekten de Camerlengo ile haberleşmiş miydi? Victoria'nın iç sesi hayır diyordu. Ama o bağlantı fiziğiyle, bağlantılılık ilmi, uğraşan bir bilim adamıydı. Her gün mucizevi haberleşmelere tanık oluyordu. Birbirinden ayrılan iki deniz kaplumbağası yumurtalarının binlerce kilometre uzaklıktaki laboratuvarlarda aynı anda çatladığına, bir sürü deniz anasının tek bir beyne sahipmiş gibi mükemmel bir ritimle aynı anda açılıp kapandığına, her yerde görünmeyen haberleşme ağları var diye düşündü. Peki ya insanla Tanrı arasında? Victoria kendisini inandırması için babasının yanında olmasını diledi. Bir zamanlar babası ona ilahi iletişimi bilimsel terimlerle açıklamış ve onu inandırmıştı. Hala onu dua ederken görüp de ''Baba neden dua ediyorsun ki Tanrı sana cevap veremez?'' dediği günü hatırlıyordu. Leonardo Vetra dinsel düşüncelerinden sıyrılarak babacan bir gülümsemeyle ona bakmıştı. ''Benim şüpheci kızım. Demek Tanrı'nın insanla konuştuğuna inanmıyorsun. Senin dilinde anlatayım o zaman.'' Bir raftan insan beyni maketini almış ve onun önüne koymuştu. ''Bildiğin gibi Victoria. İnsan beyin gücünün yalnızca küçük bir yüzdesini kullanır. Ama eğer onları duygusal açıdan yoğun durumlarda incelersen, fiziksel sarsıntı, aşırı neşe ya da korku, derin meditasyon gibi, nötronlar birden çılgınca hareketlenerek ileri bir akıl dinginliğine ulaştırır. Victoria, ne olmuş yani demişti. Sadece net düşünebilmen, Tanrı'nın seninle konuşacağı anlamına gelmez. Vetra, işte demişti. Ama bu imkansız gibi görünen sorunlara fevkalade çözümler akıl dinginliği zamanlarında bulunur. Guruların yüksek bilinçlilik dedikleri şeyi bulur. Biyologlar başkalaşım evresi derler. Psikologlar süper bilinçlilik derler. Durmuştu. Ve Hristiyanlar buna duaların kabul olması derler. Genişçe gülümseyerek. Bazen ilahi vahiy, kalbinin zaten bildiğini duymak için beynini hazırlamak demektir, demişti. Şimdi karanlıkta hızla koştururken Victoria babasının haklı olduğunu seziyordu. Camerlengo'nun yaşadığı sarsıntının beynini karşı maddenin yerini fark etmesini sağlayacak bir evreye soktuğuna inanmak bu kadar güç müydü? Bu da her birimiz bir tanrıyız demişti. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Kendi bilgeliğimizi duymak için zihnimizi açmamız yeter. Victoria toprağın derinliklerine inerken bu akıl dinginliği sırasında kendi zihninin açıldığını hissetti. Kendi bilgeliği yüzeye çıkıyordu. Artık Kamerlengo'nun niyetini hiç şüphe duymadan anlayabiliyordu. Bu farkındalık daha önce hiç tatmadığı bir korkuyu beraberinde getirmişti. Geçitten aşağı doğru Kamerlengo hayır diye bağırdı. Anlamıyorsunuz. Vatikan şehrinin etrafında toplanan insan kalabalığını gözünün önüne getirdiğinde kanı dondu. Karşı maddeyi yukarı çıkartırsanız herkes ölür. Langdon artık basamakları üçer üçer atlayarak mesafe kaydediyordu. Geçit dar olmasına rağmen kapalı yer korkusu duymuyordu. Bir zamanlar onu yiyip bitiren korkuyu şimdi başka bir korku bastırıyordu. Kamerlengo. Langdon lambanın ışığına yaklaşırken arayı kapattığını hissediyordu. Karşı maddeyi olduğu yerde bırakmalısınız, başka şansı yok. Langdon bile kendi söylediklerine inanamıyordu. Kamerlengo'nun karşı maddenin yeriyle ilgili ilahi bir vahiy aldığını kabul etmekle kalmamış, San Pietro Bazilikası'nın yok olmasını onaylıyor gibi konuşmuştu. İçindeki sanat eserleri bir yana, dünyanın en büyük mimari başarılarından birinin. Ama dışarıdaki insanlar, tek yolu bu. İnsanları kurtarmanın tek yolunun kiliseyi yok etmek olması acımasız bir ironiydi. Langdon, Illuminati'nin simge bilim tutkunu olduğunu anlamıştı. Tünelin dibinden soğuk ve nemli bir hava yükseliyordu. Burada bir yerde kutsal nekropolis vardı. Aziz Petrus da sayısız ilk Hristiyan'ın gömüldüğü yer. Langdon içinin ürperdiğini hissederken intihar etmediğini umuyordu. Birden Kamerlengo'nun lambası durdu. Langdon hızla ona yaklaştı. Merdivenlerin sonu. Aniden gölgeler arasından kendini göstermişti. Merdivenlerin bittiği yeri üç kafatası kabartmalı dökme demir bir kapı kapatıyordu. Kamerlengo orada durmuş kapıyı çekip açmaya çalışıyordu. Langdon atılarak kapıyı itti ve Kamerlengo'nun yolunu kesti. Diğerleri merdivenlerden gümbürtülerle aşağı indiler. Herkes BBC kameramanının ışığında hortlak gibi görünüyordu. Özellikle de her adımda biraz daha tükenen Glick. Jartrand Langdon'ı yakaladı. ''Bırak, Kamerlengo geçsin.'' Victoria yukarıdan nefes nefese ''Hayır'' diye seslendi. ''Şimdi burayı boşaltmalıyız. Karşı maddeyi buradan çıkartamazsınız. Yukarı çıkartırsanız herkes ölür.'' Kamerlengo'nun sesi son derece sakindi. Hepimiz güvenmeliyiz. Çok az vaktimiz kaldı. Victoria, anlamıyorsunuz dedi. Yer seviyesinde yaşanacak bir patlama buradakinden çok daha kötü olacaktır. Kamerlingo zeka fışkıran gözleriyle ona baktı. Yer seviyesinde patlama olacağını kim söyledi? Victoria baka kalmıştı. Onu burada mı bırakıyorsunuz? Kamerlingo etkileyici bir katiyetle konuştu. Bu gece başka ölüm olmayacak. Peder ama lütfen biraz iman. Kamerlengo zorlayıcı bir dinginlikle konuşuyordu. Kimsenin bana eşlik etmesini istemiyorum. Hepiniz gitmekte serbestsiniz. Tek istediğim Tanrı'nın emrine müdahale etmemeniz. Bırakın benden isteneni yapayım. Kamerlengo'nun bakışlarındaki şiddet artmıştı. Bu kiliseyi kurtarmak benim görevim. Ve bunu yapabilirim. Hayatım üzerine yemin ederim. Bunun ardından gelen sessizlik gök gürültüsü de olabilirdi.